Herkese merhabalar. Geyikli Eğitim'in 6. bölümüyle bu haftada karşınızdayız. Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız gibi yine farklı konularla karşınızda olacağız. Programa başlamadan önce tekrar sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Program bitince de zaten hatırlatıyoruz. Sadece başını ve sonu dinleyenler için böylece de sosyal medya hesaplarımızı söylemiş, hatırlatmış oluyoruz. Varsa eğer öyleleri. Geyikli Altıra Eğitim isimleriyle, etleriyle, kullanıcı adlarıyla Twitter'da ve Instagram'da varız. Bu hafta neler konuşacağız? Muammer Hocam neler konuşacağız bu hafta?
Bu hafta aslında konumuz başkaydı. Bir konuk ağırlayacaktık. Fakat ismini zikretmeden çünkü gelemediği için haftaya inşallah kendisini burada ağırlayacağız. O yüzden bu haftanın konusu daha önce belirlemiş olduğumuz gündem maddelerinden yapay zeka, yapay zekanın robotlarda ve bu yapay zeka kullanan robotların da öğretmenlerin yerini alıp alamayacağı ile ilgili ilk konumuz olacak. Ben buradan konuyu açayım ve topu Cüneyt Hocam'a atayım.
Olur, peki. Şimdi bu konuya tabii herkese merhabalar, bizi dinleyen tüm dinleyenler, ben de merhaba demek istiyorum. Şimdi geçen hafta ETZ'ye katılacağımızdan bahsetmiştik. ETZ'ye katılınca tabii birçok sunucunun anlattığı birçok şeyi dinleme fırsatı bulduk. Genel anlamda geçen bölümde yerdiğimiz bazı şeylerin aslında toparlanmış olduğunu gördük. Ben bu ETZ'yi böyle çok gömmeden devam edeyim. Yani güzel sunumlar vardı hakikaten. Çok beğendiğimiz sunumlar vardı. Bu öğretmenlerin yerine robotlar zamanı geldiğinde geçecek mi? Yapay zekaya sahip robotlar öğretmenin yerini alır mı konusu birkaç sunumda geçtiği için böyle bir ben de arkadaşlara teklifte bulunmuştum. Biraz da ETZ'den almış olduk bu konuyu aslında. Dediğim gibi sunum kalitesi hakikaten iyiydi ve bazı şeyleri, sunumları ilgiyle dinledik ama geçen hafta bahsettiğimiz durumlarla da karşılaşmadım değil. Onu da özetle söylemek istiyorum. Neden peki bu robotların öğretmenlerin yerine geçeceğini düşünüyoruz veya bunu tartışıyoruz? Onunla başlayalım. Şimdi bizim yaşadığımız teknolojik gelişmelerin birçoğunu aslında önce bir kurguluyorlar vakti zamanında. İşte filmlerde görüyoruz, belki romanlarda görüyoruz. Bunların tezahürü olarak bir şeyler çıkıyor ortaya. Sonra da teknolojik gelişmeleri tabii öngören, şunların olabileceğini düşünen insanlar da bunları senaryolara aktarıyorlar. Belki de bilim adamlarıyla konuşup yapıyorlar. Aslında çok emin değilim. Bir şekilde de karşımıza çıkıyor. Geçen muhabbet ettiğimizde hatta şöyle bir şey olmuştu. Son 20 yılda filmlerde gördüğümüz ne kadar konu varsa aslında herhalde hepsini gördük yapıldığını, artık şaşırmıyoruz. Öğretmenlerin yerine böyle bir şey, öğretmenlerin yerine robotlar geçer mi düşüncesi biraz şey aslında, hani mesleği kaybeder miyiz düşüncesi de var ama yapabilirler mi tarafı da var. Çünkü insan tarafında hep bir duygusal zeka vardır ve duygusal güç vardır. O duygusal gücü kullanarak ilerler aslında öğretmen. ETZ'de şöyle bir çıkarım yapmışlardı. Şöyle bir sonuca varmışlardı bir sunumda. Öğretmenlerin yerine hiçbir zaman robotlar geçmeyecek. Ben bu cümleyi biraz iddialı buldum. Neden iddialı buldum? Çünkü vakti zamanında aslında kim olduğunu bakmıştım da gene unuttum. Bir büyük firmanın, ben General Motors'un CEO'su diye hatırlıyorum. Sahibi şöyle bir şey söylemişti bundan belki 20-30 yıl önce. Dünya üzerinde 500 tane bilgisayar olması yeterli olacak tüm insanlık için. Daha fazlasına ihtiyaç olmayacak. Hele hele her eve bir bilgisayara girmesine hiç gerek olmayacak diye. Bundan sonra bilmiyorum Bill Gates bundan mı gaza geldi de o kadar bilgisayar eve soktu ama şu anda her evde bir bilgisayar değil, her yerimizde bilgisayar var. Cebimizde, kulağımızda, gözümüzde. Hepsi bilgisayar kabiliyetinde cihazlarla donatılmış olarak yaşıyoruz şu zamanda. Yani büyük bir firmanın, büyük bir hatta teknoloji firmasının CEO'su olsanız dahi bazı şeyleri öngöremeyebilirsiniz. Şimdi bu zamanda bizim de şu teknolojiyle öğretmenleri yerine asla robotlar geçmeyecek beylik cümlesini kurmamız gerekiyor mu? Önce ben aslında oradan başlayayım. Erkan Hocam, böyle top atarak gidiyoruz ama istop oldu.
Yani bence olabilir aslında ya. Yani niye olmasın? Belli kategorilerde olma ihtimali var. Anaokulunda olmayabilir. İlk öğretimde de belki olmayabilir ama ortaokul ve lise düzeyinde ben olur diye düşünüyorum ya.
Ya da doğrudan...
Bir de mesela şey gibi. Şu anki yapay zeka olamaz. Belki evet. 50 yıl sonraki olur.
İşte zaman ne zaman olacaksa işte. Burada yani biraz önceki söylediğim cümlede söyleyen kişinin iddiası hiçbir şekilde olmayacak. Çünkü insanın bir özelliği var, işte o duygusal özelliği var. O hep ortada kalacak ve robot hiçbir zaman o seviyeye gelemeyecek demek ki bu iddia bu. Yani robotla insan aynı özelliklere sahip bir seviyeye hiçbir zaman gelemeyecek demektir. 50, 100, 200 yıl sonra da olsa.
Belki şey olabilir. Sanki. Belki öğretmenler hani robotlaşabilir. Daha doğrusu insan robotlaşabilir. Yani şu an teknolojik gelişmeler de var. İşte adamın gözü çıkıyor. Yerine işte bir göz takıyorlar. Bir gözün yerine kullanmaya falan başlayabilir. Hani böyle bir duruma doğru belki kayma olabilir ama doğrudan şu an dediğin gibi şu anki teknolojiyle, şu anki gördüğümüz teknolojiyle, kafayla bunu çok fazla tahayyül edemiyoruz. Şu anki denenen...
Az önceki videoda izlediğimiz robotla olacak iş
değil. Değil mi? Mesela yani İskenderun Üniversitesi miydi? Orada evet robotu şey yapmışlar, programlamışlar. Tabii hazır robot gelmiş. Maalesef yapamamışız ama adamlar yapmış. Muhtemelen eğitim öğretimde kullanmayı planlıyor ama biz yazmışız. Horon tepiyordu. Efe Harmandalı. Harmandalı falan oynuyordu falan böyle. İşte tabii o işin geyik kısmı bir yana şu anki teknolojide öğretmen yerine deneniyor. Ama tabii her ne kadar 6-7 tane de duygu vesaire onunla da yüklenebiliyor, yazılabiliyor ama sonuçta bir empati kurma durumu olabilir. Bir de şey var, sonuçta YouTube gibi, YouTube'dan bir farkı olmuyor. Somut bilgi verebiliyor.
Ya, burada şöyle bir açılım daha yapıp artık hanginiz alacaksanız topu. Ya şöyle bir şey söylemek istiyorum aslında. Burada şunu tahlil etmek gerekmez mi? Öğretmen ne yapıyor? Önce hani bir ortaya çıkaralım ya. Hepimiz öğretmenlik yaptık, yapıyoruz. Bizi dinleyen öğretmen kesimi de biliyor. Öğretmen ne yapıyor ki robot yapamayacak veya yapıyor, yapabilir hale geldiği yerler nereler? Öğretmen ne yapıyor abi yani? Ne yapıyoruz biz şu anda?
Ben ona cevap vermeyeyim de. Öğretmenin ne yaptığına. Şu Avrupa'da ya da Amerika'da tam hatırlamıyorum, iki yerden birisinde yapay zeka ile lise 1 ya da lise 2 durumundaki öğrencilere eğitim veriyorlar. Bir tane robot var. Öğrenci geliyor. Öğrenmek istediğini soruyor. Robot yönlendiriyor, anlatıyor. Sonra o iki öğrenci gidiyor. Diğeri geliyor. Böyle bir süreç. Oradaki duygusal tepkileriyle alakalı olarak da ayrı bir odada başka birisi robotun tepkilerini yazıyor anlık olarak. Yani öğrencinin beklemesi ya da beklediği duygusal tepkiyi robota verdirmeye çalışıyor. Araştırmada bana ilginç gelen şey şuydu. Öğrenciler normal öğretmenden ziyade öyle bir ortamda bulunmaktan dolayı şöyle bir duygu hissetmişler. Ön yargının ya da kendilerinin yargılanmıyor oluşunun rahatlığı. Acaba işte hemen yapay zeka dediğimizde öğrenci...
Onu... Ben sorumun cevabını buldum. Öğretmende bir ön yargı var o zaman. Öğretmen ön yargılıyor yani.
Yani artısı olduğu kadar ötekisinin eksisi de varsa... Yani kimisi onu tercih edebilir, kimisi onu tercih edebilir. Yani öğrenci eğer öğretmenin kendisini yargıladığını söyleyip kendini kapatıyorsa yapay zeka ona daha mantıklı gelebilir. Ya da daha içsel gelebilir.
O zaman puanlayalım. Öğretmen 0, robot 1 oldu.
Şu an evet.
Bu noktada ben mesela hakikaten o programı seyrettiğimde robota 1 puan vermiştim.
İşte yani bu güzel bir özellik. Öğretmende de olması gereken bir özellik. Yani öğretmenin... Biz şimdi Muammer Hocam'ın hazırlandığını görüyorum, mesai çıkacakmış gibi. Şunu beklemiyor muyuz? Biz öğretmenin ön yargısı sınıfa girmesini bekliyoruz. Onu okuyoruz, ona teşvik etmeye çalışıyoruz. Öğretmenin ön yargısız girmesi lazım ki herkese aynı muameleyi yapabilirsin. Yani birisinin gözüne kestirerek girdiği bir sınıfta o çocuğun canını okuyacağı bellidir yani.
Ya da ön yargılı girilen sınıflar olabilir. Bu sınıf yaramaz.
Ha, evet. Değil mi? Bu sınıf 9A sınıfı rezalet bir sınıf şimdi. Bu ön yargıyla giren adam o çocuklara faydalı olabilir mi? Olabiliyor mu?
Bir araştırma sonucundan bahsederek ben konuya gireyim. Yine Erkan Hocam'ın bahsetmiş olduğu tarz bir Fransız şirketinin yapmış olduğu Nao isminde bir robot. Öğretmen olarak yapay zekalı şekilde yapay zeka ile üretilmiş bir öğretmen robot tasarlamışlar. Bununla öğrencilere işte ders anlatıp onların tepkilerini ölçüp daha sonrasında onlara geri bildirimde bulunması üzerine. Tabi burada eksik olan kısım az önce bahsettiğimiz empati kısmı. Çünkü her ne kadar robot kendisine yüklenen bir takım kodlara göre kendi içerisindeki alternatif davranışta bulunabiliyorsa da insan o kadar karmaşık bir yapı ki birçok farklı davranışı ve duyguyu farklı kombinasyonla yaşayabildiği için bunların hepsinin aynı anda bir robota yüklenmesi çok da mümkün değil. Ama buradaki dikkat çeken şey şu, robotun yapmış olduğu eleştirileri öğrenciler normal insan olan öğretmenlerin eleştirilerinden daha fazla ciddiye aldığını göstermekteymiş. Burada az önce sizin bahsettiğiniz noktaya geliyor. Yani öğrenci robotun eleştirisini daha dikkatli ve daha ciddi alıyorsa, diğer öğretmeni ciddi almıyorsa yine orada bir ön yargıdan bahsedilebiliyor. Demek ki ön yargısız olarak gördüğü için olabilir. İkinci bahsedeceğim nokta, yapılan bir deneyden bahsedeceğim. Bir grup öğrenci ikiye ayrılıyor. Bu deneyde aslında iki ayrılan grubun zeka seviyeleri aynı seviyede. Fakat öğretmenlere deniyor ki birinci grup öğrenci daha zeki gruptan oluşuyor. İkinci gruptaki öğrenciler aslında çok da zeki değiller. O yüzden ona göre davranırsınız diye söylüyorlar. Ve öğretmenler bir müddet derse girerken o kendilerine ilk verilen bilgi ışığında birinci grup öğrenciye biraz daha onlara daha iltimaslı davranıyorlar. Yapmış oldukları hareketleri belki biraz daha tolere ediyorlar. Veyahut da yaparsınız şeklinde onları daha fazla motive ediyorlar. İkinci grup öğrenciye ders anlatırken ise onların aslında çok anlayacağını düşünmeyip biraz daha alttan alıp biraz daha onların zaten anlamazsınız tarzında yaklaşımlarından dolayı o deneyin sonucunda yapılan ölçümde ilk ve son test yapıldığında zeka seviyelerinin deney sonrasında ilk grupta biraz daha yükseldiğini, ikinci grupta ise zeka puanlarının biraz daha düştüğü görülüyor. Yani aslında beklenti, ön yargıyla işe başlanıldığında sonuçlar da buna göre doğal olarak etkileniyor.
O zaman robotlar hala 1-0 önde.
Robotlar 2-0 oldu şu anda.
2-0 oldu değil mi? Artısı almış oldu.
Şimdi mesela robotların, şimdi biz geleceğini de konuşuyorsak, hani gelecekteki robotlardan konuşuyorsak, şu andaki robotların böyle bir kabiliyeti yok. Ama yapay zeka gelişince bu sefer şu da olmayacak mı? Robot girecek sınıfa, yapay zekası var, verileri toplayacak. Bir sonraki girişinde diyecek ki, şimdi ben bu sınıfa girdiğim zaman veya bu sınıfta derse başladığım zaman şu uyumuştu, şu konuşuyordu. Şimdi bizim ön yargı nasıl oluşuyor? Hiç ilk girdiğin sınıfa ön yargısız giriyorsun. Aynı verileri sen de topluyorsun. Ve bir sonraki derse giriyorken onlarla beraber giriyorsun. Diyorsun ki bu sınıfın yarısı konuşuyor, yarısı beni dinlemiyor. Bu ön yargıyla giriyorsun. Şimdi robot da girecek, bakacak ki uyuyanlar var, işte şeyler var, dinlemeyenler var, birbiriyle diyalog halinde olanlar var. Şimdi bunda o yapay zekaya sahipse, yapay zeka bu kadar gelişiyorsa, şimdi o da bir ön yargı oluşturmayacak mı aslında? Bir insani duyguya daha, bir insani özelliğe daha sahip olacak. Burada aslında 1-0 dedik ama 1-0'ın o biri biraz şey oldu şimdi, hileli olmadı mı? Gelecekte böyle bir şey de olabilir. Çünkü bilgisayarın temeldeki mantığı şöyle çalışır. Bilgisayar veriyi toplar, analiz eder ve sonuç çıkarır. Yapay zeka bunu kendi kendine yapan mekanizma. Daha gelişmiş olursa bunu da yapması lazım.
Evet. Şu an ilk yarıdayız hocam. Hani ikinci yarı belki insanları...
İkinci yarıda bizim geçeceğimiz bir durum olabilir.
Belki beraber yakalıyoruz. Bu arada Muammer Hocam'ın o yaptığı araştırmaya ek olarak öğrenciler, ama şimdi aldıkları dönütlerde robotu daha çok tercih ediyorlarmış ama daha derine inilen konularda da öğretmenleri, insan öğretmenleri tercih ediyorlarmış. Sonuçta soyut bilgilere girmesi zor bir robotun. O yüzden belki de o şu anki alıştırmalara dayanarak belki ETZ'de de net bir şekilde yerini alamayacaklar demiş olabilirler veya bir robotun insan gibi olamayacağını düşünerek, ama hani izlediğimiz filmlerde, dizilerde vesaire falan hep bunu görüyoruz. Gerçek anlamda çok sağlam şeyler, yapay zekalar tabii görüyoruz.
Bu arada senaristin hayal ettiği o değil mi? Bir robot geliyor eve. Kaçıncı bölümde o? Hep Black Mirror'ı konuşuyoruz da kızın sevgilisi ölüyor. Robotu gönderiyorlar, aynısı.
Evet.
Aynısı yani. O kadar aynısı ki şoka giriyor yani.
Eskisine
ne kadar
kalmıyor.
Eskisine.
Nasıl bu kadar aynı olabilirdi? Şimdi bilmiyorum bu ne zaman olacak ama bu filmin de bir gerçeği bir gün olursa işte benim aynım gelip oturacak oraya yani.
O zaman sıkıntı.
Ve şey yani içeride çelik konstrüksiyon var abi. Vurdum indir atı.
Evet.
Şimdi örneklerden bahsetmişken aslında kalıp yargılar ifadesi daha çok sosyal psikolojide kullanılıyor. Bunun ön yargı diye kullanılması biraz da aslında olumsuz bir anlam ifade edilmesinden kaynaklanıyor. Hep ön yargı dediğimizde olumsuz bir şey algılıyoruz. O kişi hakkında edindiğimiz işte ön yargı dediğimizde tamam o zaman kesin öyle yapacak diye bahsediyoruz ama aslında bu ön yargılar her zaman kötü olmayabilir, olumsuz olmayabilir. Mesela buzun kaydığını gören veyahut da tecrübe eden birisi daha sonra da ona buza benzeyen ya da o tarz kaygan bir şey gördüğünde ona basmayacaktır. Bu öğrenmiş olduğu ön yargı sonucunda aslında gerçekleşecek veyahut da buz değil fakat ona benzer kaygan ya da parlak bir zemin gördüğünde basmayacaktır. Bu da aslında ön yargı sayesinde kazanılan bir durum. O yüzden ön yargıya direkt olumsuz bir anlam ifade etmek de aslında doğru değil.
Bir de tek ön yargıya takıldık yani sadece bizim öğretmenler olarak kötü olduğumuz
demek
taraf
ön yargı. Ben mesela yok demek ki sadece ön yargı.
Ön yargıyı halletsek robotlara ihtiyacımız yok mu?
Yani şu olabilir diye düşündüm mesela o programı seyrettim diye. Hani robota bir vermiştim zaten kendimce. Ama dediğim gibi bu yani anaokulunda tabii ki olmaz. İlk öyle belli konseptler dahilinde ancak kullanabilirsiniz. Yoksa hepimizi bir kenara atalım gelsin onlar hepimizin yerini alsın. O zaten çok olur bir tarafı yok da. Ama öyle bir robot girdi. Çok basit sorularla şöyle bir analiz yapabiliyorsa, gerçi bunu biz rutinde de kendimiz de yapabiliriz ama A öğrencisi daha çok dinleyerek öğreniyor. B öğrencisi okuyarak öğreniyor. C öğrencisi ikisinin yaptığını seyrederek öğreniyor gibi bir analiz çıkartma kabiliyeti olsa, sınıfı bu anlamda hemen analiz edip o kişileri gruplayıp onlara göre dersi planlayıp belki böyle avantajları olabilir.
Ama burada şimdi şöyle bir durum var.
Bunu normal öğretmen de yapabilir.
Tabii ki yapabilir ama buradaki planladığımız, aslında kurguladığımız yapay zekalı yapılacak olan eğitimlerde hep yine biz kafamızda işin olumlu tarafını hep yansıtıyoruz. Yani. Sınıfa geldiğinde öğrenciler işte öğretmen ya da yapay zekalı bir şekilde robota karşı olan önce kendilerini ifade edecekler veyahut da hazır bulunuşlarına göre kendilerini anlatacaklar ya da ne öğrenmek istediklerini söyleyecekler diyoruz ama şimdi hangimiz sınıfa girdiğimizde böyle bir tabloda karşılaşıyoruz?
Ama şimdi burada ben mesela maalesef robotu tutuyorum. Neden? Çünkü şu.
Erkan'ın robotçu.
Neden? Eğer biz sınıfa girdiğimizde, tabii bunu bireysel ya da kitlesel olarak ayırmak lazım. Biz sınıfa girdiğimizde eğer öğrencilerin hazır bulunuşluklarını olması gerektiği gibi bulmuyorsak o zaman eğitim sistemini de onlara göre düzenlememiz gerekiyor. Eğitim sistemi hala daha onlara göre düzenlenmiyorsa, biz hala daha bir şeyleri zorluyorsak demek ki burada zaten bana göre bir çıkmaz var. Biz sınıfı hep bizi dinleyecekmiş gibi, hep kendi yaşımızdaymış gibi algılıyorsak robot niye algılamasın? Robot için de bir problem yok o zaman.
Zaten
hani biz öyle algılamıyor muyuz? Yani öğrenci gelecek, oturacak 8 saat. Ben sınıfa girdiğim zaman hemen beni dinlemeye başlayacak. 8 saat boyunca her ders saatinde farklı bir dersi öğrenecek. Ya zaten o zaten olmuş yani.
Kurgulamada zaten bir sıkıntımız yok mu yani? Ders anlatıp tüm duygulara müdahale edebilecek kabiliyette bir yapay zeka var ama hala sınıfa girip ders anlatıyor. Ya bu iş bir iş değişmeyecek. Şey
yani. Tabii işin.
Evet, doğru. Evet. O yüzden belli konseptleri üretmek lazım.
Ya bir ara kaçıncı bölümde konuştuk hatırlamıyorum da demiştik yani insanlığı ele geçirecek mi robotlar diye aslında aynı muhabbeti yapmıştık. Şimdi öğretmenliği ele geçirecek mi konuşuyoruz. Abi yani şey mesela bununla ilgili bir çekincemiz veya buna bir güvencemiz yoksa bunu da yapmayalım yani. Hep yapmayalım tarafını söylüyorum da öğretmenin yerini alamayacağı özellikler var şu anda. Bize göre öyle.
Tabii ki.
Çünkü yani insani özelliklerden kaynaklanıyor bu. O zaman bu özellikleri yerine aldırmaya çalıştığımız bir robotu üretmek yerine mesela öğretmenden daha iyi yapacağı işler var robotun değil mi? Var yani öğretmene göre daha hızlı, daha pratik, daha görsel, daha işlevsel yapacağı şeyler var. Aslında demek ki buraya yönelmek lazım. Tabii hani biraz önceki robottaki gibi yani harmandalı oynatmaya gerek yok. Daha işlevsel şeyler yapmak lazım. Bir de eğitimin şeyi de evrilecek muhtemelen bir noktadan sonra. Eğitim ortamı da evrilecek yani.
Evrilmiyor hala... işte. Ben onu bir göremedim yani. Ne ya, zaman evrilecek bu eğitim?
Son 50 yılda evrilmedi. Ama bir şey böyle buna bir zorlama yok mu şu anda? Böyle insansı bir robot mu koridorlarda yürüyecek? Sınıfa gene hadi oturun diye bağıracak böyle. Hani koridorda nöbet tutacak. Hala öyle mi olacak yani?
Aslında biraz da geleceği tasarlarken veyahut da belki de biz yine ön yargıyla yaklaşarak tasarlarımızı da bugüne göre yapıyoruz. Az önce denk gelmiştim. Ford otomobil üretmek için kredi teklifinde bulunduğunda oradaki banka müdürü kendisine şu cevabı veriyor. Atlar her zaman kullanılacaktır. Otomobil ise ancak geçici bir moda olabilir şeklinde bir ifadesi olmuş ve kredi talebini reddetmiş. Daha sonrasında tabii ki ısrarlarla ve başarıyı azmetmesiyle kazanmış ama şimdi şu anda gördüğümüz en son şey Avrupa'da birçok ülkede yavaş yavaş dizel otomobiller artık yasaklanıyor. Üretilmesi durdurulması gündemde ilerleyen dönemde artık yavaş yavaş elektrik ve yenilenebilir teknolojilerin, enerjilerin kullanılması gündeme geliyor. Biraz da aslında bugün de düşünüyoruz. Yarın da düşünemiyoruz. Hep bahsedilen bir şey var rehberlikle ilgili. Kariyer planlaması yaparken çocuklara hep şunu diyorlar. İşte şu anda birçok sektörde bulunan işler bundan 20-30 sene önce daha adları bilinmiyordu.
Evet.
Ona göre o yüzden kendinizi mesleklere göre değil de bazı yeterliklere göre geliştirmeniz üzerinde durulması gerekiyor. Belki de robot tasarımları ya da yapay zekayı düşünürken de bir takım yeterliklere göre aslında biz de tasarlasak, biz de geleceğiyle ilgili fikirde
mesela
bulunsak.
Mesela bu anlattığından şöyle bir örnek geldi. Şimdi öğrenci diyor ki ben inşaat mühendisi olmak istiyorum. Bir tanesi diyor ki mimar olacağım. Bir tanesi doktor olmak istiyorum diyor. Şimdi sınıfımızda ya da işte mekanımızda bir tane robot var. Öğrenci herhangi bir gözlüğü takıyor. Arttırılmış gerçeklik sayesinde robotun programı ile beraber kendini bir inşaat şantiyesi alanında görüyor ve bir görevi yerine getirmek durumunda. Ardından doktorluk görevini yerine getirecek. Doğal olarak belli ölçüde onu deneyimlemiş oluyor. Bunu normal bir öğretmenin ona aktarması ancak sözlü ifade olarak olacak. Eğer zaten hani ön yargı durumları varsa zaten o sanal gerçeklik dediğimiz insanın hissetme duyularına da belli düzeyde hitap ediyorsa robota bir puan daha verdim ben buradan.
Şimdi şöyle bir durum var.
Bu anlamlarda belki kullanılabilir.
İşte az önce yani
öğretmenin asistanı gibi.
Tabii, aynen. Niye hep birbirinin yerini alması zorunda evet. Ki?
Marvel filmlerini izlediniz mi?
O kadar Iron gelişebilir Man, diye belki.
Iron Man'i izleyen var mı?
Evet.
Ben. Herkes izledi değil mi?
Evet.
Daha Iron Man'de şöyle bir sahne var hatırlıyorsanız. İlerleyen sahnelerinde veya ilerleyen bir ikinci şeyde filmde falan olabilir. Orada bir havada bir robot şey var, yapay zeka var sürekli.
Jarvis.
Bir Jarvis'le konuşuyor. Jarvis. Bir de orada ona hizmet eden robotlar var.
Evet.
İşte zaten hologram ekranlar açılıyor falan. Yani Jarvis'in kabiliyetinde, onun emrindeki robotlarla ama insan beyninin düşündüğü şeylerle orada dehşet bir çalışma yapılıyor. Yani adın Iron Man orada diyor ki bunu getir, şunu şuraya kaynağını yap, şunu düşün, şu algoritmayı çöz, şu fotoğrafı bana getir, şu videoyu bul. Yani öğretmenin yapay zeka robota ihtiyacı ancak böyle bir şey olabilir. Yani evet. Şöyle bir böyle bir kabiliyette yapay zeka olduğunu düşünsene. Siri'nin bu kadar kabiliyetli olduğunu düşün. Konuşuyorsun, seni dinliyor. Diyor ki, diyorsun ki işte şusunu aç. PowerPoint'te şunu aç. Hala PowerPoint.
Tabii olmadan olmaz.
Şunu aç, şu veriyi getir. Şunu göster. Şu modeli yap. Veya çocukların da kendi belki yapay zekaları var. Onlar da hoca diyor ki şöyle bir proje istiyorum. En hızlı kim yapacak? Yapay zeka ve iş yapan robotu bir de çocuk. Üç kişiler. Beraber çalışıyorlar. Şimdi eğitimde kullanacağı bu model muhteşem bir model olur. Düşünsene çatır çutur projeler çıkıyor yani. Herkes birbiriyle yarışıyor. Çok hızlı yapabiliyorsun. Çünkü lehimlemeyi öğrenmek gibi bir şey derdin yok. Elinin titremesi, onu tutturabilme. Onu robot yapıyor zaten. Oraya geçiyorsun. Seni hızlandırıyor.
Veriye yapılmışı var.
İşte yani veriye ulaşmakla ilgili zaten süper hızlısın şu anda olduğu gibi.
Evet.
Onu da yapay zeka senin için hallediyor.
Veri işleme kısmı da var.
Robot veri işleme kısmı da var. Matematiksel işlemlerini de birçoğunu ona yaptırıyorsun. Sana aslında ne kalıyor? Düşünmek kalıyor. Hayal evet. etmek kalıyor. Yani insana eninde sonunda kala kala bir hayal etmek kalıyor. Orada da herhalde şey filmlerde bize gösterdiklerine göre yapay zekada öyle bir kabiliyet vermeyecekler. Yani. Çünkü hayal de ederse diyecek ki sen ne işe yarıyorsun buradan? Tependen seni tutacak atacak aşağı.
Aynen.
İşte o zaman bir tekrar şey olacak.
Bu arada Siri henüz o yapay zeka kadar olmasa da Türkiye'de bir kullanıcısına küsmüş. Bilmiyorum denk geldiniz mi ama sürekli küfür ediyormuş. bir süre sonra sorduğu sorulara sesli cevap vermemeye başlamış Siri. Sadece yazarak cevap veriyormuş. Oldu. Onu işte Apple servisine götürmüşler. Çözememişler. En son işte Apple merkeziyle yazışmaların sonrasında özür dilesin, gönlünü hoş tutsun gibi bir cevap almışlar. Gerçekten de bir süre sonra
hocam, Apple Siri, bu işe çalışıyor
Siri,
demek ki.
Siri bir süre sonra gerçekten de hani affettiğini söylemiş ve sesli cevap vermeye başlamış kullanıcısına.
Yani ben şöyle düşünüyorum o zaman bu da yapılıyorsa öğretmenin yerine bir yerde gelir. Bir noktaya kadar gelir en azından. Öğretmenlik işi çok değişir. Şu andakinden yani çok başka
gibi,
bir hale gelir.
Şey, kategori kategori ayırırsak ben de olabileceğini düşünüyorum. Ama seviye grupları olarak ayırmamız lazım.
Mesela üniversitede olabilir.
Olabilir. Lise evet. düzeyinde belli yerlerde olur.
Şu ama olur yani, mesela. Çünkü hani üniversitede öğretmen bir dediğimiz yaş küçüldükçe adam sayısı az olur. Emrindeki robotlara der ki bugün gidin şu dersleri anlat.
O değilmiş
değil mi?
Okul. Okulda bir tane öğretmen devam et hacı. Sen bugün şunu anlatıyorsun, bugün bunu anlatıyorsun. Defterleri doldur, yoklamaları asla şey yapma, atlama.
Onları da bırakmıyoruz ama defter doldurma.
Mevi biliyorsun yani. Paperwork bitmiyor.
Ama ben şimdi şunu da soracağım mesela. Şimdi Siri küsmüş. O zaman olabilir diyorsun. Hani ileride de. Peki şu an derse giren öğretmenler, öğrencilerin ne kadar duygu durumlarıyla ilişkili. İşin bir de o tarafı da var. İki tane yan yana sınıf düşünelim. Bir tanesine insan giriyor, diğerine de robot giriyor. Tabii ki robotu ben şu anki düzeyde düşünmüyorum, onu da söyleyeyim. Hani kafamda başka bir robot var. Biraz daha becerikli, akıllı falan.
Gelişmiş.
Ondan sonra ikisinde karşılaştığı gürültülü bir sınıf ortamı, oturmayan diyelim. İkisi de belli yöntemler kullanarak oturtuyor ve ikisi de konuyu anlatıyor. Kimisi öğrencilerin uyuyor, kimisi dinliyor. Yani iki tarafta da çok farklı böyle aman aman tabloların oluşacağını ben kendi adıma düşünmüyorum ya. 40 dakika içerisinde buradaki öğretmen çıkıyor, robot da çıkıyor. Öğrenciler orada kaldı. Öğretmen başka bir derse giriyor. O sınıfa başka bir öğretmen giriyor. Robotun olduğu yere başka bir öğretmen ya da robot giriyor diyelim. Günlük hayatta öğretmenin öğrenciyle ne kadar duygusal şeyi var? O zaman
orada şöyle
robotun
bir
da
soru
hani
geliyor
bu anlamda şey göstermesine çok gerek yokmuş gibi.
Aslında robotları
yani illa ki tabii %100 aynı
yani
seviyede tutmuyorum
var,
ama
biz rehberlik olarak öğrencinin genel itibariyle akademik seviyesini her ne kadar takip etmeye çalışsak da bizim aslında yapmaya çalıştığımız şey öğrenci duygusal
yok
bazda.
Ama rehberlik olarak düşünme bunu. Normal
yok,
matematik, fizik,
ki,
kimya, biyoloji.
Asıl geleceğim nokta orası değil zaten. Şimdi öğrenciyi biz okul saatinin başladığı 8.45'ten bizim okulumuzda 8.45-4.05 arasında öğrenciler okulda oluyorlar. Bütün saatler içerisinde sorumlu olduğumuz rehberliğinden sorumlu olduğumuz öğrencileri bütün bir anlarını gözleme, onları takip etme imkanımız yok. Burada bizim en büyük yardımcılarımız derse gelen öğretmenler. Öğretmen dersine girdiği öğrencinin hareketinden, jestlerinden, mimiklerinden veyahut da bir önceki zamanlardaki hareketlerine uymayan davranışta bulunmasından dolayı kendisininle konuşup veyahut da bize gelip
tabii hocam, orayı ben söylemedim
hocam
şimdi.
Böyle bir durum var.
Yok, bana
bir
orada parantez açmam diye gerekiyordu.
Bize uyarıda bulunuyorlar tabii. Şimdi
ama hocam sen
orada parantez açıyorum. Şimdi yüz tanıma sistemleri zaten yavaş yavaş devreye girdi ya. Robot baktığında sınıftaki herkesin yüzünü tanıyor. Ondaki mutluluk ve mutsuzluk oranlarını, değerlerini, uykulu olup olmayışını
öyle zaten robot, onları hocam, yaptı öyle. O.
Yani,
ben şöyle bir şey söylemek
istiyorum. Yapmadık orada.
Senin anlattığın okul modeli Türkiye genelinde sürekli tüm okulda olan bir şey değil. Sen şimdi kendi görev yaptığın okuldan bahsediyorsun kısmen.
Yok yani diğer okullarda da aynı şekilde.
Aynı şekilde olması lazım. Ama herkesi kendisini kendi bacağından bir asması da lazım bence. Aslında robotlar sınıflara girmeden ben kısmen robotlaşarak sınıfa girdiğimizi de düşünüyorum. Yani genel anlamda bir kendimizi eleştirdiğimiz zaman hani sen yapmıyorsun, ben yapmıyorum, o yapmıyor. Var yani birisi yapıyor bunu. Dediği gibi şimdi şöyle bir sınıf varsa işte ne bileyim pompalı tüfekle kız arkadaşını vurmaya gelen bir öğrencinin bulunduğu bir sınıf varsa burada duygu düşünce hiçbir zaman tartılmamış demektir. Yani o sınıfta o zamana kadar öyle bir duygu düşünce tartılması yapılsa, o çocuğun duygusunu, düşüncesini bu zamana kadar birisi düşünüp bir belki omzuna elini atıp bir görüşme yapmış olsa o çocuk o raddeye gelmez belki. Ama biz eğitim sistemimizin de bizi zorlamasıyla işte sınavlarla bilmem ne yapıyoruz? Biz robotlaşmaya doğru gitmiyor muyuz aslında? Gir, konuyu anlat, çık. Hocam derdin var, sonra önce 150 tane soru çöz. Aslında biraz da zorladığımız şey de bu. Hani hadi özel kurumlarda diyelim, özel eğitim kurumları buna biraz daha ilgi göstermek zorundalar. Çünkü üstüne para alıyorlar. İlgi göstermesi gerekiyor öğrenciye. Göstermese de veliden papara yiyor. Ama devlet okullarında herkesin gönlüne kalmıyor mu gene bu iş? Kendi öz vicdanına kalmıyor mu? Hocam bu çocuğa duygusal anlamda yaklaştın mı diye hesap sorabiliniyor mu? Bilmiyorum.
Burada soruluyor da
her yerde soruluyor mu? Veya bunun bir kıymeti değeri var mı? Hani ya hocam hiç çocuğa duygusal anlamda dokunmamışsın. Senden 10 puan kestim, maaşından da 200 lira aldık. Böyle bir değerlendirme mekanizmamız yok ki zaten. Ve aslında robotlar şimdi bizim derdimiz robotlar acaba bizim yerimizi alacak mı? Sınıflara robotlar girer mi? Giriyor abi şu anda sınıfa robotlar giriyor, bazı sınıflara giriyor. Yani herkes kendisini eleştirebilir. Bu yayını dinleyen öğretmen arkadaşlar kimse üzerine alınmasın veya herkes üzerine alınsın. Ben ne kadar robotlaşarak ders anlatıyorum? Ben de üzerime alayım, düşüneyim. Ben ne kadar robotlaşarak ders anlatıyorum? Çocuğun belki de orada ne bileyim ki yaşadım ben bunu. Bir önceki akşam dedesi vefat etti belki de, bilmiyoruz ki. Çocuk orada böyle mahzun duruyor. Veriyorsun kalayı. Sen niye dersi dinlemiyorsun bilmem ne, konuşmuyorsun da. Çocuğun psikolojisi iyice yamuluyor. 3 gün sonra öğreniyorsun ki çocuk dedesini kaybetmiş. Al sana pişmanlık işte. Hani nerede? Duygu nerede? Düşünce nerede? Tahlil nerede? Kalmadı abi. Robotlaştık işte. Çünkü o konuyu, müfredatı yetiştirmem lazım benim. Buyurun. Hadi bakalım.
Şu an
çok damardan mı girdim?
çok damardan hepimiz birimize bakıyoruz şu anda. Çok damardan girdik. Hani ilk bu programlarda konuşuyorduk ki arada es vermeme telaşımız oldu diye. Şu an o esi fazlasıyla vermiş olduk.
Bu şöyle 5 dakika düşünelim hadi. Ya ne bileyim şu an o geldi aklıma. Yani bir robotu sokmamaya çalışıyoruz sınıfa veya sokalım ama riskli olmasın istiyoruz. Ama biz robotlaşarak giriyorsak abi ne anlam var? Ha makine girmiş, ha insan robotu girmiş, ne fark eder yani?
Yer almaktan ziyade kullandığımız ifade az önce işte bir noktaya kadar hep robotların belki öğretmenin yerine geçebileceği ama bir noktaya kadar yine öğretmenin olması gerektiği yönde hem fikir beyan edildi. Burada aslında şu belki yerini tam biraz daha netleştirsek veyahut da ismini koymak anlamında niye öğretmenin yerine geçmek öğretmenin yanında bu kullanılamaz mı? Öğretmen bu anlamda robottan faydalanılamaz mı? Okuduğum bir haberde robotun rehber öğretmenlerin yerine geçmesiyle ilgili bir başlık atmışlar. Evet, yani çok iddialı bir başlık
demek
gerçekten.
Herkese bir troll veriyorlar.
Fakat haberin ilerleyen içeriğinde baktığınızda aslında robotun öğrenciyle sempatik bir görünüş var çünkü. Robot dikkat çekiyor, öğrencinin yanına çekiyor, onunla iletişim kurulmasını sağlıyor. Ve öğrencinin aslında bir takım jest, mimik ve ona vermiş olduğu ifadeleri toplayarak rehber öğretmene iletiyor. Şimdi haberin başlığında rehber öğretmenin yerini almasından bahsedilen robot aslında orada elde ettiği verileri rehber öğretmenine iletmesi. Şimdi burada aslında kavram karmaşası var. Evet. Buradaki o da robot öğretmenin yerini almıyor aslında. Robot öğretmene yardımcı olup orada öğretmenin veri toplamasında destek oluyor.
O başlığı yani atan haber sitesi başlığı atmıştı. Klasik böyle heyecana düşüren.
Ama aslında burada aynı noktaya gelmiyor muyuz? Kaydın başından beri bahsettiğimiz öğretmenin aslında bütün işleri yerine getirebiliyor mu bir robot?
İşte ya biraz önce bahsettiğim nokta var ya, hani bir sıkıntısı olan bir çocuğu nasıl anlarsın? O çocuğu o kadar iyi tanırsın ki, yani kaşının duruşundan bile anlarsın. Bir kaşının oynamasından dersin ki bu çocuğun bir derdi var. Ondan anlarsın. İşte robotun öğretmenin yerine gelemeyeceği veya gelmekte en çok zorlanacağı noktası burası. Çünkü o veriyi tespit etmek veya veri olarak bilgisayara girip onu analiz ettirip işte yapay zekaya bir sonuç verdirmek, gidip onun saçını okşattırmak falan, bu hakikaten zor bir şey yani. O yüz tanıma sistemleriyle falan olacak iş değil veya olacak iş belki ama çok gelişmiş versiyonlarıyla.
Ya düşünsenize, çocuk karşısında gelmiş ağlıyor. Çocuk neden ağlıyor? Tamam, ağlamak bir davranış. Tamam, ağlıyor ama çocuk neden ağlıyor? Onu nasıl analiz edecek? Sevinçten mi ağlıyor? Bir yeri mi acıdı? Yoksa hakikaten bir yakınını kaybetti de onun
ya hiç
aklına geldi.
Duruyor abi. Hiç bir mimik yok. Hadi anla. Şimdi bilen öğretmen şunu da bilebilir mesela. Hiçbir hareket yok. Çocuk put gibi duruyor yani. Ne kaşı oynuyor ne gözü oynuyor. Ama sen bu çocuğu biliyorsun ki cıvıl cıvıl bir çocuk. İşte oradan gene bir insanın tespit edeceği veriler bunlar. Yani ancak o öğretmenin kaybolmayacağı noktalar bunlar olabiliyor. Diğer türlü ders anlatımı bir robota çok güzel yaptırabilirsin. Muhteşem sunumlar yaptırabilirsin. Deli görseller verdirebilirsin. Bir hologram açar ortalık yere. O senin tahtaya çizmeye uğraştığın şeyi dehşet bir kabiliyetle gösterir. VR'la, IR'la neyse artık. O yüzden, ben öyle olduğunu düşünüyorum yani.
O yüzden Erkan Hocam'ın dediği kısım biraz daha mantıklı geliyor. Hani böyle kategorileştirilip yapılabilir. Bir de hani niye yerine diye sordun ya Muammer Hocam. Genelde hep şey vardır ya, bizde en kötü senaryoyu düşünüyoruz. Bir de şey de var, şu an fabrikalarda insanların yerini almaya başladı. Hani ne oldu? Oradaki mühendislerin işi azdı ya da işçilerin yerini almış oldu. Dolayısıyla her mesleği demek ki böyle yaymamız lazım. Mesela yakın zamanda yani şey çıkarsa, işte haber spikerlerin yerini alan robotlar.
Yok ama ben onu
üretildi.
Şöyle düşünüyorum.
O haberlerin başlığını yazan adamlar var ya, ona da biz verelim mi? Böyle robotlar başlık atanların yerine geçecekmiş.
Orayı şöyle düşünemez miyiz? Yani şeyde fabrikalarda evet kullanabilirsiniz bant sistemleri, robotlar devralabilir. Belli duygusal işlevler zaten çok fazla yoğunlukta değildir. Mekanik bir sistem vardır. Öğretmenin hedef gösteriliyor olması aslında o teknolojinin için zirve noktasıymış gibi. Çünkü çok zor. Yani analiz edeceksin, duygusunu anlayacaksın, ona göre tavır vereceksin. Zaten robotun da yapay zeka ile beraber insanlaşması mantalitesiyle hareket ediliyorsa o zaman en doğru yer öğretmen. Eğer onun yerini alıyorsa
herkesin yerini alabilir
gibi. Tabii. Ben biraz daha böyle yani hedef göstermek yer noktası. Evet, göstermek anlamında.
Spikerlerin ve habercilerin yerini deyince Erkan Hocam biraz şey oldu dedi.
Spiker onların yerini normalde alabilirler.
Çok daha kolay hocam. Metin hazır ya, o katacaksın ne olacak?
Zor bir şey yok ama işin içine çok fazla duygusal tepki giriyor. Karşı tarafı anlaman lazım. İşte bunu başarmak için bir hedef olması lazım. Aynı şu an filmlerdeki gibi ya da işte kitaplardaki gibi olmayanları birileri hayal ediyor. Bilim adamları onun peşinden acaba olur mu sorusuyla beraber devam ediyor. Birisi ortaya atıyor, öğretmenlerin yerine geçebilir mi? Atıyorsa bunu yapan insanlar da acaba sorusuyla beraber buna yönelik adımlar geliştiriyorlar. Ha ben dediğim gibi belli kategorilerde yani olabileceğini düşünüyorum. Niye? Araba kullanırken eğer uykumuz geldiğinde araba kendi kendine durabiliyorsa, yüz tanıma sistemi varsa, bunu hafızasında tutuyorsa, aynı sınıftaki öğrencinin son bir ay boyunca yüz şeyini tutsa, bunun sistematiğini çıkarsa, o da söyleyebilir. Son 10 gün boyunca hiçbir şekilde gülmemiş. Alarm ver. Neden?
Evet. Bir tane karikatür var ya, at arabası ve sürücüsüz araba yan yana duruyor. Gördünüz mü?
Orhan sıra sana geldi.
Arkada, adam arkada oturuyor. Arabada sürücü yok. At sürücüsüne söylüyor. At arabasını sürüyor. Senin de zamanın geliyor Orhan. Hani benim yerime geçtin.
Aslında yapay zekanın öğretmenin yerini alması konusu biraz da son zamanlarda gündemde olan öğretmenlerin değerlendirilmesi, veliler ve öğrenciler tarafından değerlendirilmesi ile biraz da gündemimize girmişti. Burada baktığınızda yapay zekalı öğretmenlerin aslında değerlendirilmesi çok basit. Çünkü bütün çıktıları sayısal bir veriye dayanıyor aslında.
Z raporunu al.
Aynen
sonucu
öyle.
Gör.
Peki şu andaki mevcut öğretmenlerin öğrenci ve veli tarafından değerlendirilmesi konusu.
Evet. Böyle bir şey olacak mı? Siz duydunuz mu? Ben geçen bir özel şey, bir kanalın haber şeyinde gördüm de, onu programında gördüm. Öğretmenler değerlendirilecekmiş. Veliler ve öğrenciler puan verecekmiş artık.
Geçen hangi akşam hatırlamıyorum. Eve dönerken servisi kullandım. Tabii servisin hepsi öğretmen. Servis şoförü hariç. Bu haber konuşuldu. Tabii ki tepkiler. Arkadaşım niye onlar bizi değerlendiriyor? Biz de idarecileri değerlendirelim. Hadi onu geçtik işte, müfredatta yazan adamları değerlendirelim. Oradaki hani ne bileyim içeri oluşturan adamları değerlendirelim tarzında tepkilere dönüşmüştü. Yani içerik hazırlanırken bize sormuyorlar. Sonra bizim uygulamamızı bekliyorlar. Biz de uygulamayınca sıkıntı oluyor gibisinden böyle tepkiler abi, de yükselmişti.
Uzattıkları böyle öğrenciler bulmuşlar, veliler bulmuşlar. O, enteresan bir hınç var yani. Ha, öyle mi? Tamam, onlar da görür. Hep onlar bize not veriyor. Dur bakalım, ben o fizikçiye bir not vereceğim, görsün. Hakikaten böyle bir hınç var mı ya karşımızda? Bizi bu kadar, biz çok sevdiğimizi düşünüyoruz veya çocuklarımızı çok sevdiğini düşünüyoruz. Şey mi yani, öğretmenin değerlendirmesi hakikaten yani zor bir şey mi olur, kötü bir şey mi olur? Değerlendirirse ne olur ki, bize de puan verilse? Muhtemelen ilk etapta eğer hani maaş endeksine ona bağlayacaklarsa hepimizin maaşı biraz sallanır da sonrasında
yaparlarız yani.
Şey de var çünkü mesela herkes için öyle değildi de röportajı yapan eleman, bazı çocuklar diyor ki ya bizim matematik hocası çok iyi bir adam diyor, o olsa bana çok yüksek puan verirdim falan. Bilmiyorum be, adalet ortaya çıkar mı yoksa daha mı sıkıntı olur?
İlk etaplarda yani sistem oturana kadar sıkıntı olacağını
sürünürüz önce
düşünüyorum. Çünkü şöyle, kral öğretmen kimdir? İşte derse geç kalan öğrenciyi idareciye göndermeyen, işte okul forması giyiliyorsa okulda işte bunu içine sıkmayan, derste kaynatan ve ders anlatmayan öğretmen kral öğretmendir.
Bon not
o alır. Evet. Sen dersini düzenli bir şekilde işliyorsan, ödev verip kontrol ediyorsan dolayısıyla kötü öğretmensindir. Notun da düşük olacaktır.
Dengeler alt üst olur o zaman.
Evet, yani
saçma sapan bir yer olur.
İşte öğrenci tarafından bakıldığında böyle olabilir. Veli tarafından da hani şu an avantaj dezavantaj şeklinde konuşuyorum. Hani kesinlikle olmalı olmamalı gibisinden bir durum yok. Veli tarafından baktığımızda da işte benim çocuğumla çok ilgileniyor. Benim çocuğumun geçen başını okşamıştı. Ben ona 100 vereyim. Geçen işte benim çocuğum sınıfa geç gelmiş, almamış. O zaman ben ona düşük vereyim şeklinde de böyle de yorumlanabilir. Hani doğrudan olayın içinde olmadığı zaman ve öğrenci tarafından da bakıldığı zaman çok verimli olmaz gibi geliyor açıkçası. Hani artı eksileri kafamda şöyle yapıyorum. Ama ne olur? Bir ışık olur. İlerleyen zamanlarda oturur. Gerçekten değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilirse bence güzel olacak bir şeydir. Öğretmenin de kendine çeki düzen vermesini sağlar diye düşünüyorum.
Ya tek kriter olarak kullanılmazsa eğer öğretmenin de kendisine yöneten eleştirileri görebileceği bir platform olarak kullanılabilir belki diyebiliriz.
Evet, o yani. Peki ne kadar sürede değerlendirecekler? Mesela bir yıllık mı?
Yıllık.
O da muallak. Net bir şey yok.
Orada çok netlik yok da. Yani
o da sakıncalı değil mi ki mesela bir yıllık değerlendirse, ben sadece bir sınıfa girsem o sınıftaki bir yılıma göre o sınıf beni değerlendirecek. Ertesi sene başka bir sınıftaysam o sınıf değerlendirilecek.
Ben milletçe buna hazır olmadığımızı düşünüyorum.
Ben de hazır olduğumuzu düşünüyorum.
İşte ben hani kastım oydu. İlerleyen yani, zamanda tamam. Dener'de oturursak.
Hazır değiliz çünkü bundan önce düzeltmemiz gereken birçok şey var. Yani insanların birbirine daha çok saygı gösterdiği bir ortamımız olması lazım. Milletçe diyorum. Yani sadece eğitim sisteminden bahsetmiyorum. Çünkü haklı da olsa haksız da olsa herkesin kendini haklı gördüğü bir kafa yapısına doğru gidiyoruz. Özellikle bu tür şeyler konudan bahsediyorken trafiği örnek vermek geliyor hep içimden. Şimdi adamın önüne kırıyor veya kırıyorsun adamın önüne ve sen haklı olduğunu iddia ediyorsun. Şu an niye haklısın? Korna basınca da kızıyorsun. Bir de camı açıp bağırıyorsun. Ağzına geleni söylüyorsun. Niye bilmiyorum. Orada birbirimize saygı göstermeyi öğrenemeyen bir millet olarak o oylamayı da yapamayız ki. Bence ben haklıyım. Sen ne yaparsan yap. Bence ben haklıyım düşüncesine sahip olmaya ne kadar çok vardığımızda o kadar az objektif bakacağız. O kadar az adil olacak demektir o iş.
Aslında bu yeni bir
yani bana göre konu. Matematik hocası 90 vermeliydi, 60 verdi. Şimdi onu sorgulamazsa bir veli hiçbir şekilde objektif olmayacak ve adil olmayacak. Yani.
Az önce bahsettiğin şey aslında başka bir podcast'in konusu olabilir.
Olabilir.
Niye şu anda kızıyoruz, niye sinirleniyoruz veyahut da niye saygı duymuyoruz? Baktığınız zaman yapılan sosyal psikoloji araştırmalarında Doğu kültürlerinin eğitim veyahut da davranış kalıplarına baktığınızda daha çok toplumsal, daha çok toplulukçu yaklaştıklarını bireyden daha ziyade içinde bulundukları topluluğu örnek veyahut da onun menfaatini daha fazla önde tuttuğunu görüyorsunuz. İşte bir rekabet ortamı oluşturmaya çalışıldığında bireysel değil de topyekün bir mücadele örneği sergilediği görülüyor. İşte bir yarışma düzenlendiğinde birisi yere düştüğünde destek olduğunu veyahut da rekabet ortamı oluşturmaya çalışıldığında ondan ziyade topyekün bir ortak hareket etme kültüründen bahsediliyor. Fakat Batı, Avrupa, Avrupa'yı tarzda o da ya da Avrupa'daki eğitimin örneklerinden verildiğinde daha çok hep bireysel davranışlar övülüyor, onlar önem veriliyor. En basitinden mesela bizim toplumumuzda az çok Doğu kültürüne yakın ve toplulukçu bir yapıya sahibiz. Bir yakını vefat ettiğinde asla ve asla o yalnız kalmaz, yalnız bırakılmaz. Evet. Mutlaka konu komşu gelir, yemek getirilir, bir derdi var mı, sıkıntısı var mı sorulur. Yalnız kalmasına dahi müsaade edilmez iken Batı'da biraz daha olayı kendi başına hazmetmesi, tek başına üstesinden gelmesi hep empoze edilir ve son zamandaki eğitim işte o 50-60 yıllık eğitim düzeyinde de daha çok Avrupa'dan alınan bireyselleştirilmiş ve hep içimizdeki o rekabetçi, bireyselci eğitimin bencilleştirilmiş eğitimin aslında empoze edilmesi veyahut da onun dikte edilmesinin sonucu olduğunu düşünüyorum. Ama dediğin gibi bu başlı başına başka bu, bir
bizde
podcast.
Bizde şey oldu hani tamam şu an bireyselleşmeye doğru bir gidiş var ama biz hani bilinçli bir bireyselleştirme olmuyor. Cüneyt hocam dediği gibi şey bencilleşmeye gidiyor. Yani süreç evet, o. Evet. Bu sadece şeyde değil, trafikten değil. Şu an tabii, küçücük çocuklarda bile için. Yani ilkokul çocuklarında bile onu net bir şekilde görebiliyoruz. Gözlemleyebiliyoruz. Tabii istisnalar her zaman vardır ama net bir şekilde bunu da görebiliyoruz. Görüyorum açıkçası öyle söyleyeyim. Evet. Bu haftanın her hafta bir uygulama demiştik. Cüneyt hocam yine bu hafta uygulaman var mı? Yoksa
bu hafta TZ'de soyadı Stinger olan ismini hatırlayamadım. Bir abimizin anlattığı. Daha doğrusu sunumunda kullanmıştım. Mentimeter. Mentimeter herhalde öyle okunuyordur. .com diye bir site var. Uygulaması yok galiba. Ondan bahsedebilirim. Eğer sizin bahsedeceğiniz başka bir şey yoksa. Çünkü eğitimciler için çok kaliteli bir uygulamaymış. Onu gördüm. Biraz internette araştırdım. Böyle 2015 yılından falan yorumlarını da gördüm. Daha öncesinde de varmış da ben keşfetmemişim. Şöyle bir kabiliyeti var. Kısaca özetleyeyim. İnteraktif sunum yapmayı sağlıyor. Salonda veya sınıfta fark etmez. Anlatım yaptığınız veya toplantı da olabilir. Anlatım yaptığınız konuyla ilgili geri bildirim almak istiyorsanız, insanlara da hemen soru sorup geri bir şeyler toplamak istiyorsanız çok bu konuda çok kabiliyetli bir uygulama. Soruları hazırlıyorsunuz, bir kod veriyorsunuz. Menti.com'a giriyor sizin katılımcılarınız. Oradaki kod ekranına yazıyorlar ve sizin sorularınızla karşı karşıya kalıyorlar. Her cevap vermelerinde anında sunumda gösterebiliyorsunuz. Ekranda çıkıyor işte 1 oy, 2 oy, 5 oy diye. Grafiksel olarak gösteriyorsunuz. İşte pasta dilimli olarak gösterebiliyorsunuz veya şöyle bir özelliği var. Kelime bulutu Word Cloud şeklinde gösterebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki sizin için hayati öneme sahip 5 tane kelime, işte bir kelime havuzu veriyorsunuz. Onlardan seçiyorlar. En çok olan en büyük olarak yazıyor. Sahnede görünüyor. Sunumu da ona göre kurgulayabiliyorsunuz. Birkaç uygulamasını gösterdi. Merak edenler girip bakabilir. Hakikaten kabiliyetli bir şey. Şu an aklıma geldim. Biz de bir Mentimeter oluşturalım. Açıklama bölümüne koyalım. Podcast'i yayınladığımızda. Bu konuları soralım. Hem öğretmenin yerine robot geçer mi bunu soralım. Güzel hem de neydi ikinci konumuz?
Öğretmen
değerlendirilmeli mi? Bir an unuttum. Onu soralım. Her iki soruya da iki sayfa şeklinde koyabiliyoruz. Öyle soralım. Menti.com'dan kodumuzu da verelim. Bir bakalım. Bir geri bildirim olacak mı? Bize bir şeyler yazın olacak mı? Sonuçları da bir sonraki bölümde söyleriz. Evet arkadaşlar, sanırım bölümün sonuna yaklaştık. Erkan Hocam, süremizi doldurduk herhalde.
Doldurduk, gayet.
Var mı son sözlerini söylemek isteyen? Gene sorayım ve kapanışı da ben yapayım.
Haftaya görüşmek üzere.
İyi akşamlar.
Evet, herkese...
Şimdi sen iyi akşamlar dedin ya, onu gündüz dinleyen biri olursa...
o zaman iyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere, güncelliyorum evet, kendimi.
Sadece bu akşam iyi haftalar demek lazım.
Evet, öğretmen kendini güncelliyor. Bir oldu robotlarla işlerini kapatırken. En azından berabere bitsin.
Bizi Twitter'dan geyikli alt tıra eğitimden takip edebilirsiniz. Instagram geyikli alt tıra eğitim hesabımızdan takip edebilirsiniz. Facebook sayfamız da var hocam. Onu da açmıştık hatırlarsan. Onu da söyleyelim. Geyikli eğitim o birleşik. Onu niye alt tıralı yapmadık acaba? Onu da öyle yapabiliriz. Geyikli eğitim Facebook sayfasından takip edebilirsiniz. Geyikli.com ve bilgi@geyikli.com mail adresleri de web sitemiz ve mail adresimiz. Yorumlarınızı Spreaker'dan, iTunes'tan bekliyoruz. Bizi bu zamana kadar dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz için, bu bölümde dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.